Ayrım 18. Erkekler Nasıl Düşünür? Adrian Mendel. Sayfa 217. 19. bölüm. Bundan sonra neler olacak? Doğru yolda olsanız bile hareket etmezseniz sizi ezerler. Will Rogers. Günümüzde kadınları iş yaşamında çok yol kat etmiş olmaktan büyük bir gurur duymaktadırlar. Kalasiti Araştırma Kurumu tarafından 1993 yılında kadın yöneticiler arasında yapılan bir araştırmaya göre Fortune 1000 şirketinde çalışan yöneticilerin yarıdan fazlası kadındır. 1973 yılında bu şirketlerin yönetim kurullarında çalışan kadınların oranı %11 iken 1983'te Korn Ferry Araştırma Şirketi bu şirketlerin %41'inde kadınların yönetim kurullarında yer aldıklarını ortaya çıkardı. Çalışan kadınların %44'ü üniversite mezunudur. Bu oran 1965'te sadece %20 idi. Günümüzde çalışan kadınların yüzdesi %57 iken Fortune 2000 şirketlerinin sadece %5'i üst düzey yöneticidir. Kadınların durumu erkeklerle karşılaştırıldığı zaman hala çok parlak değildir. Ortalama bir üniversite mezunu kadın hala günümüzde lise mezunu bir erkekten daha az kazanmaktadır. Her ne kadar medya çalışan kadınlara süper kadın olarak gösterse ve bu kadınların büyük paralar kazandıklarını iddia etse de acı gerçek çalışan kadınların 1/4'ünün yıllık gelirlerinin 20 bin dolardan az olmasıdır. Değişen iş yerleri. İş gücüyle ilgili rakamlar ve yapılan işin içeriği büyük bir hızla değişime uğruyor. Tarihe dönüp baktığımızda tipik Amerikan işçisinin lise mezunu bir fabrikada çalışan bir beyaz olduğunu görürüz. Günümüzde iş gücü giderek yaşlanmakta, eğitim düzeyi düşmekte, farklı etnik gruplara ve giderek daha çok kadına rastlanmaktadır. Aynı zamanda ekonomimiz imalat sanayisinden hizmet sanayisine bir kayış göstermektedir. Okur yazar oranı ve bir işe girmek için gerekli olan temel beceriler düşüş gösterirken iyi performans göstermek için gerekli olan beceri düzeyi giderek yükselmektedir. Önümüzdeki 10 yıl içinde kadınlar ve azınlık grupları çalışan kesimin 1/3'ünü oluşturacaktır. İş gücündeki en büyük değişimlerden biri küçük çocukları olan kadınların sayısındaki artıştır. En küçük çocukları 6 yaşının altında olan evli kadınların %44'ü artık çalışmaktadır. Bu oran 1970'te %30 idi. Anne ve babanın bir arada olduğu çocuk ailelerinin %71'inde kadınlar çalışmaktadır. Şirketlerin birleşmesi ve katılımlar, başarısızlıklar ve küçülmeler, giderek büyüyen hizmet sektörü ve Amerikan iş dünyasının küreselleşmesi, hiyerarşinin yavaş yavaş ortadan kalkmasına yol açan etkenlerdir. İş piyasasına adım atan genç insanların sayısı giderek azalmakta ve iş gücündeki yaş ortalaması giderek yükselmektedir. İş gücünün giderek yaşlanmasının yanı sıra şirketlerin yapısından meydana gelen değişimler yönetici olarak çalışma şansını iyice azaltmaktadır. 1987 yılında her 20 işçiden biri üst düzey yönetici olabilirken bu oran 2001 yılında 50'de 1 olacaktır. Değişime ayak uydurmak. Dünya değişiyor ve iş yerleri de gelecekte büyük değişimler geçirmeye aday. Başarılı olmak için hem çalışanların hem de işverenlerin değişime ayak uydurmaları gerekmektedir. İş dünyasında hiyerarşik yarışçı erkek modeli benzersiz olmaktan çıkıyor artık. Şirketlerin çoğu artık iş konusunda kendilerine yeni örnekleri oluşturuyor ve bu yeni uygulamaları daha etkin buluyorlar. Michael Hammer ve James Champion'in en çok satan kitaplar arasında birinci sıraya oturan Şirketin Yeniden Yapılanması adlı kitaplarında tanımladıkları yeniden yapılanma kavramının bu kadar ilgi çekmesi iş dünyasının değişimine gereksinim duyduğunun göstergesidir. Yönetim konusunun guruları olan Hammer ve Champion 21. yüzyılda başarılı olmak isteyen şirketlerin iş yapma biçimlerini tamamen değiştirmeleri gerektiğini söylemektedirler. Şirketlerin süreçler konusunda organize olmaları gerekmektedir. İşler ve hedefler konusunda değil, iş dünyasının mal teslimatı yaparken ya da hizmet verirken çok daha bireysel çalışarak iyice büyüyebilmeleri için çok daha esnek davranmayı öğrenmesi gerekmektedir. Birçok şirket yöneticilerinin sayısını düşürüp kendi kendilerine yeten çalışma grupları oluşturmaya çalışmaktadırlar. Hiyerarşinin merkezi ve çok tutucu bir şirket olan IBM bile merkezi güçten uzaklaşmaya ve işbirliği vurgulamaya ve her bir çalışanın yetkilerini arttırmaya çalışmaktadır. Bu değişim oldukça yavaş gerçekleşmektedir. Ama değişik kuruluşların kültürlerindeki bu değişimi fark etmek çok da zor değil. Ortalama bir Amerikalı 40 yaşına gelene kadar 8 iş değiştirir. Bu nedenle şirketlerin çalışanlarının daha üretkin kılmaya ve kendilerine bağlanmaya gereksinimleri vardır. Artık bütün şirketler daha açık ve işbirliğine dayanan bir yapıya doğru kaymaktadır. Kadın ve erkek çalışanlar özelliklerini kendilerini geliştirmeyi ve iş ve ev yaşamları arasında bir denge kurmayı istemektedirler. Esnek bir çalışma programı, çocuk bakımı konusunda yardım ve doğum izni gibi haklar çalışanları çekebilmek için giderek gerekli olmaya başlamıştır. Bilgisayar ve telekomünikasyonun iş yaşamına girmesi çalışma saatlerini daha esnek bir duruma getirmiş, yarım gün çalışmayı, evden iş yapmayı ve iş paylaşmayı daha olanaklı ve daha etkin bir seçenek haline getirmiştir. İş dünyasının kadınların gereksinimi vardır. Ne kadar yönetici varsa o kadar da yönetim biçimi vardır. Yönetim tarzı konusunda yapılan her çalışma kadınların ve erkeklerin tarzlarında büyük benzerlikler olmasına karşın aralarında farklılıklar da olduğunu ortaya çıkarmıştır. Irvine'deki Kaliforniya Üniversitesi profesörlerinden Judy Rosener, Uluslararası Kadın Forumuna katılan 230 kadının liderlik özelliklerini onların erkek iş arkadaşlıklarının özellikleriyle karşılaştırmış ve erkek yöneticilerin çalıştıkları kurumun kendilerine verdiği gücü kullandıklarını ortaya çıkarmış. Bu erkekler her şeyi iş koşullarında değerlendirmekte ve hizmetlerin karşılığı olarak ödüllendirmeyi kullanmaktaymışlar. Kadınlar ise çalışanlarını kendi çıkarlarını grubun çıkarlarından daha üstün tutmama konusunda ikna etmeye çalışıyorlarmış. Bunu yaparlarken de ellerindeki gücü baz almıyor, bunun yerine kendilerine de çalışanların arasına karışarak karizmalarını ve kişisel ilişkilerini devreye sokarak başarıya ulaşıyorlarmış. Kadınlar erkeklere göre güç konusunda daha az ilgi duyuyor, iyi bir iş çıkarma konusunda daha istekli oluyorlarmış. İş dünyasının kadınlara gereksinimi vardır. İş gücündeki azalmanın anlamı kadınlara sunduğu becerilere artık iş dünyasının hayır diyemeyeceğidir. Üstelik kadınların yöneticilik konusundaki tarzlarının şirketlerin gereksinim duydukları yeni anlayışa uygun olması büyük bir avantajdır. Yönetim konusunda yazılan en son kitaplar karar verme ve işbirliği konularında çalışanların görüşlerini almak için danışmanların devreye girmesini önermektedir. Etkinliği artırmak amacıyla günümüzün iş dünyasının envanter kullanımını kısmaya ve mal üretimini ve teslimatını zamanında tamamlamaya, hizmet sektöründe ise zaman konusundan elden geldiğince dakik çalışmaya çaba harcamaktadır. Kurumlar yöneticilerin hedeflerine ulaşmak için gerekli olan şu becerileri kazanmalarını istemektedirler. Empati, anlayış ve ayrıntılara dikkat etmek. Bu tür bir yönetim tarzı kadınların büyük bir kısmı için rahat ve doğal bir tarzdır. Erkekler artık yavaş yavaş bu durumun farkına varıyorlar. 1993 yılında yayınlanan Günümüzde Yönetim adlı makalede Tom Lester hiçbir toplumun ya da iş çevresinin göz ardı edemeyeceği şeyin kadınların yöneticilik konusundaki yeteneklerinin çok değerli bir kaynak olduğunun giderek kabul görmesi olduğunu dile getirmiştir. Kendinizi kaybetmeyin. Bu kitapta iş yerinizde daha iyi manevra yapabilmeniz ve birlikte çalıştığınız erkekleri daha iyi anlamanız için oyunun kurallarını sizlere öğretmeye çalıştım. Bu kuralları iyice öğrenin ve kullanın. Ancak söz ettiğim bu kuralların şu gerçeği unutmanıza yol açmasını asla istemem. Güçlü yönlerinizi, hak ettikleri değeri verin. Kendinize karşı dürüst olun ve sizden değişmenizi isteyen bir sistemin kurbanı olmayın. Kadınca sezgilerinize kulak verin. Karar verirken hem duygularınızı hem de aklınızı kullanın. Mantıklı bir erkeği taklit etmek gibi bir tuzağa düşmeyin. Sezgilerinizin temelinde yatan bilinç dışınızdaki bilgidir. Diğer bir deyişle sözlerle ifade edemediğiniz çok değerli bilgiler, bilinç dışının kendine özgü bir mantığı vardır. Ona güvenin. Ona göre hareket edin. Ama onu açıklamaya çalışmayın. Bunun erkeklere göre mantıksız olması, yanlış olmasını gerektirmez. Aslında genellikle de doğrudur. Erkeklerin geleneksel ahlaki değerleri bireyseldir ve sorumluluk esasına dayanır. Erkeklerin ahlaki değerleriyle ilgili sorun, bu değerlerin çözümlere odaklanması ve bu çözümlerin insanlara nasıl etkilendiğinin göz ardı edilmesidir. Kadınların ahlaki değerleriyle ilgili sorunu ise her ne pahasına olursa olsun herkesi hoşnut etmeye çalışmaktan kaynaklanır. Şimdi kişinin kendi hakları da dahil olmak üzere herkesin bireysel haklarını dengeleyen ahlaki değerlerle hiç kimseyi incitmek istemeyen değerlerin bir sentezini yapmaya çalışalım. Bu sentez sayesinde kadınlar gereksinimleri karşılandığı için kendilerini daha rahat hissedecek, erkekler de başkalarının gereksinimlerine cevap vereceklerdir. Anlayışlı olduğunuz ve insanların duygularına ve ilişkilerine önem verdiğiniz için kendinizi çaresiz hissetmeyin. Bunu kendi avantajınızda kullanmanın yollarını bulun. İş piyasası bir yarış alanıdır ve yarışmak sağlıksız bir şey değildir. Yarışmak herkesin elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmasına yol açar. Ancak işbirliği yapmak da yarışmaktan farklı değildir. İşbirliği yapmanın yarışmayı ortadan kaldırması gerekmez. Her ikisi için de yer vardır. Cam tavanı aşmak. Değişim çok yavaş bir süreçtir ve bugün içinde bulunduğumuz koşullar mükemmellikten çok uzak. Kadınlara ve azınlıklara karşı ön yargı hala varlığını sürdürdüğü gibi bir yandan da artmaya devam ediyor. 1992 yılında Amerikan Kongresi ve Bush yönetimi hem cumhuriyetçilerden hem de demokratlardan oluşan bir kurul oluşturdu. Bu kurulda kanun yapıcılar, üst düzey şirket yöneticileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri bulunuyordu. Kongre ve Bush yönetimi bu kuruldan kadınların ve azınlıkların iş dünyasında kaydettikleri ilerlemeleri incelemelerini istedi. Cam Tavan Komisyonu da adı verilen bu kurul raporunu 16 Mart 1995'te tamamlayıp kongreye sundu. Rapor kadınların ve azınlıkların cam tavan çok yavaş adımlarla kırıp geçtiklerini söylüyordu. Rapor cam tavana bakıp ne yapmaları gerektiğine karar verene kadar birilerinin ön kapıdan içeri girmesi gerekiyor diyordu. Aslında sayıları tahminlerin çok üzerinde olan her ırktan ve etnik gruptan azınlıklar ve kadınlar artık Amerika'nın giriş kapısına dayanmışlar bile. Bence bulguların içinde en önemlisi, görüşme yaptığımız şirket üst düzey yöneticileri cam tavanı kadınları beyaz ya da siyah etkilemek için kullandıklarını ama bunun artık gerçek bir sorun olmaktan çıktığına inandıklarını dile getirdiler cümlesiydi. Cumhuriyetçilerin lideri Robert Dole 1991 yılında üzerinde çalıştıkları insan haklarına ilişkin yasanın çıkarılması için bir komisyon kurulmasını talep etti. Şimdi de bu konuda bir an önce olumlu adımlar atılması için çaba harcıyor. Kadınların iş dünyasında çok yol kat ettikleri kesin. Doğru yolda harekete geçildiği bir gerçek. Ancak bunun devam edip etmeyeceği konusunda benim bazı kaygılarım var. Sürekli bir değişim olmadığı takdirde iş dünyası erkeklere tanınan fırsatları kadınlara ve azınlıklara tanımak istemeyecektir. Clinton yönetimi yetkilileri Cumhuriyetçilerin kontrolündeki kongrenin cam tavan komisyonunun önerilerini bir hükümet icraatı olarak sürdürmelerinin olanaksız olduğunu düşünüyorlar. Bunu biz kadınların kabul etmesi olanak dışı. İkinci kuralı anımsayalım. Güçlü olduğunuz izlenimi verin. Hoşlanmadığınız herhangi bir durumu düzeltmeye çalışmamak kabul edilemez. Eğer hükümetin herhangi bir icraatından memnun değilseniz sesinizi yükseltin. Kongre üyelerinin uygulamalarına dikkat edin ve onlara sizi etkileyen konular hakkındaki duygularınızı dile getirin. Yönetim kurulundaki kadınlar. Cinsiyet ayrımındaki çelişki şirketlerin kadınlara özellikle de yönetim kurullarındaki gereksinimleri vardır. Yönetim kurullarında görev alan kadınların hem sembolik hem de şirketi temelden ilgilendiren konularla doğrudan etkileri vardır. Kadın işverenlerin, müşterilerin ve hissedarların doldurduğu bir dünyada çeşitlilik iyidir ve iş dünyası için de iyi sonuçlar getirir. Şirketler kadınları dışlayarak ya da terfi ettirmeyerek kendilerine zarar vermektedirler. Corning şirketinin başkan yardımcısı olan Susan King şunları dile getirdi. Hala sadece beyazlardan, sadece erkeklerden oluşan bir yönetim kuruluna sahip bir şirkete şöyle bir soru yöneltilebilir. Bu şirket zamana ayak uydurabiliyor mu? Bu piyasadaki yerlerinin ne olduğunun gerçek göstergesidir. Covenant Yatırım Yönetimi ülkedeki en büyük şirketlerin 1000 tanesinin kadınlara iş verme ve terfi ettirme kayıtlarını inceledikten sonra 1988 ile 1992 yılları arasındaki performanslarını karşılaştırdı. Kadın çalışanlarına terfi olanağı sağlama konusunda ilk 20'ye giren şirketler piyasada %2,5'luk bir artış yapmışlardı. Son 20'ye giren şirketler ise %8'lik bir gerileme kaydetmişlerdi. Smith Koleji'nin eski başkanı Jill Kerr Conway'in Nike şirketinin yönetim kuruluna geldikten sonra ise etkisi kadın yöneticilerin şirketlerine sağladıkları yararın çok güzel bir örneğidir. Bayan Conway 1987 yılında yönetim kuruluna geldiği zaman Nike şirketi kadınların kendilerine çok iyi bir piyasa oluşturduklarını anladı. Bayan Conway kadınlar için ürettikleri malların renklerinin farklı olması gerektiğini öne sürdü. Yönetim kurulundaki konumu nedeniyle Nike şirketini kadınlar için özel bir ayrım yapmaları gerektiği ve sadece kadınlara satış yapabilecekleri mal üretmelerinin koşul olduğu konusunda ikna etti. Bayan Conway'in bu çok stratejik öngörüsü sayesinde 1990 yılında farklı kreasyonlar sunmaya başladılar. Bu sayede bugün Nike'ın iç piyasaya için yaptığı üretimin %20'sini bu kreasyonlar oluşturmaktadır. Yönetim kurulundaki kadınlar sadece şirketlerine yarar sağlamakla kalmıyorlar, sağladıkları yarar tüm kadınları içine alıyor. Bayan Conway bu konuda şunları söylüyor. Aktif olduğum her yönetim kurulunda ailelerin gereksinimleri göz önünde bulundururum. Nike şirketi yeni merkez binaları yaptırırken bir gündüz bakım evini de planları içine aldı. Fortune Bin'in yaptığı bir araştırma, kadın yönetim kurulu üyelerinin %64'ünün olumlu eylemler planlamanın kendi sorumlulukları olduğunu dile getirdiklerini bildirdi. Bu kadınlardan %59'u yönetim kurullarında çalışan kadın sayısının daha çok artması gerektiğini önerirken %52'si iş ve aile politikalarına cevap vermenin kendilerinin görevleri olduğunu dile getirdiler. Erkeklerin büyük çoğunluğu nitelikli kadın sayısının az olduğuna gerekçesiyle yönetim kurullarında pek fazla kadın olmadığına inanır. Bunun gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Kalasti araştırma şirketi 46 üst düzey yöneticiden Amerika Birleşik Devletleri'ndeki nitelikli yönetim kurulu kadın adaylarının sayısını tahmin etmelerini istediler. Yarısı bu sayının 250 ya da daha aşağısı olduğunu dile getirdi. Bu gerçekten de küçümsediklerini gösteren bir tahmin. Fortune 1000 yönetim kurullarında bugün oturan kadın sayısı bile 500'ün üstünde. Büyük şirketlerin başındaki kadınların sayısı çok fazla olmasa da daha küçük şirketlerdeki üst düzey kadın yöneticilerin eski hükümet görevlilerinin ve sivil toplum örgütlerinin başında çalışanların her biri de mükemmel yönetim kurulu üyesi olmaya aday olan kadınların sayısı yüzlerle ifade edilemez. Beşinci kuralı anımsayalım. Kendinizi gösterin. Bu kural bu noktada çok önem kazanıyor. Aetna şirketinin genel danışmanı Zoe Baird, Nengate ve yenilgisinden sonra Fortune 1000'deki şirketlerin hiçbirisinin yönetim kuruluna çağrılmadı. Bunun sadece kendisini gösteremediğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Oyunun kurallarını öğrenmek sadece bir başlangıçtır. Bu kurallar bugün iş dünyasında geçerli olan kurallardır. Ama bu kuralların böyle devam etmesi gerekmiyor. Daha çok kadın iş dünyasına adım attıkça, kadınlar giderek daha iyi yerlere geldikçe çok büyük bir değişim potansiyeli ortaya çıkmaktadır. Gelecekte iş dünyasının kültürü, insanlara değer veren yaşamın niteliğini önemseyen, ailelerin gereksinimlerine cevap veren ve eskiye göre daha etkin olan bir kültür olabilir ve olmalıdır. Bunu gerçekleştirmek için el ele verelim. Ek, iş oyununun 7 altın kuralı. Birinci kural, yeterli olduğunuz izlenimi verin. Bir, bildiğinizden emin olmasanız bile ne yaptığınızı biliyormuş gibi davranın. İki, gerçekten gerek duyduğunuzda yardım isteyin. Üç, başarılarınızla ve yeteneklerinizle gururlanın. Dört, hatalarınızı herkese söylemeyin. İkinci kural, güçlü olduğunuz izlenimi verin. Bir, her zaman kontrolü ele geçirmeye çalışın ve kontrolü daima elinizde bulundurun. İki, üstünüze bağımlı olduğunuzu belli etmeyin. 3. Rakibinizin sizi avcunun içine aldığını düşünmesine izin vermeyin. Durum öyle olsa bile. 4. İşler istediğiniz gibi gitmediği zaman suratınızı asmayın ve yakınmayın. 5. İşinin ehli ve yeterli bir profesyonel gibi davranın. Basma kalıp bir iş kadını gibi değil. 3. Kurallar. Kural, oyun eğlenceli olmaktan çıksa bile kazanmak için oyun oynamayı sürdürün. 1. İşinizde çok uzun saatler çalışmanız gerekebilir. 2. Müşteri kazanmak ve iş almak işin kendisi kadar önemlidir. 3. Gerçekleri biraz saptırmanın ya da yalan söylemenin gerekli olduğu zamanlar olabilir. 4. Kural. Oyunu oynarken kendinizi duygusal olarak oyuna kaptırmayın. 1. Rakiplerinizin ya da meslektaşlarınızın yaptıkları yorumları kişisel olarak almayın. 2. Müşterinize ya da hedeflerinize gereğinden fazla bağlanmayın. 3. Öfkenizi sadece gerekli zamanlarda dışa vurun. 5. kural, saldırgan davranmak oyunun parçasıdır. 1. Birlikte çalışmak istediğiniz takım ve bu takım için uygun olan işi seçin. 2. Kendinizi gösterin. 3. İlginç işler talep edin. 4. Riskleri göze alın. 6. kural, kavga etmek oyunun parçasıdır. 1. Kavga ederken hakça davranın. 2. Ne gereğinden çok saldırgan olun, ne de gereğinden çok pasif. 3. Düşmanınızın zayıf noktasını bulun ve üstüne gidin. 4. Ne zaman duracağınızı bilin. 5. Bırakın rakibiniz durumunuzu kurtarsın. 6. Kazandığınız zaman mütevazi, kaybettiğiniz zaman ise olgun davranın. 7. kural, siz de takımın bir parçasısınız. 1. Takımlar forma giyerler. 2. Takım arkadaşları birbirlerine yardım ederler. 3. Takımınıza daima sadakat gösterin. 4. Takımınızın çıkarları daima kendi çıkarlarınızdan önde gelir. 5. Elinizden gelen her şeyi yapın ya da öyle bir izlenim verin. Kitabın sonu. 12 Mayıs 2011, sayfa 227.